Ayrım 3, Akrep, Eşber Yağmur Dereli, sayfa 32. 4. sahne, Sinop Kalesi, 9 Haziran 1982. Yalnızlığa ve ölüme dair. Sinop Kalesi'nde sabah. Sahne açıldığında gardiyan hücreler bölümüne girmektedir. Ağır adımlarla ikinci mahkumun hücresine yönelir. Anahtar destesini karıştırıp hücreye uygun olanını bulur ve kapıyı açar. İkinci mahkum hazırdır. Geceyi uykusuz geçirdiği bellidir. Bütün geceyi cezaevi giysileri üzerinde geçirmiştir. Bir an önce kapının açılmasını beklemektedir. Kapı açılınca dışarı çıkar, gardiyan ilerler. Birinci mahkumun hücresine yönelir. Anahtarı seçip kapıyı açar. Birinci mahkum henüz uyumaktadır. Gardiyan hızla anahtar destesini kapı parmaklıklarına vurur. Bunu birkaç kez tekrarlar. Birinci mahkum uyanır. Hava saati 30 dakikadır. Bu nedenle acele eder. Eşofmanlarını süratle çıkarıp kotunu ve tişörtünü giyer. Tuvaletin musluğu önünde yere çömelir. Aceleyle yüzünü yıkar. Sigarasını, kibritini ve yastığı altındaki mektup demetini alarak dışarı çıkar. Sağa döner, alışkın adımlarla kapalı hücrelerin önünden yürümeye başlar. Bu arada gardiyan sahneyi terk etmiştir. İkinci mahkum ise kapısının önünde durmuş, diğerinin çıkmasını beklemektedir. Birinci mahkumun hücre kapısından çıkarak kendisine yöneldiğini gördüğü anda hayret ve dehşetten dona kalır. Gördüğüne inanamamaktadır. Birinci mahkum tanıdıktır ve anılarının bir yerinde durmaktadır. Birinci mahkum ağır adımlarla kendisine doğru yürürken o kendi varlığını hissettirip hissettirmemek konusunda kararsızdır. Dehşeti devam etmektedir. Birinci mahkum, diğerinin bulunduğu yerin tersi bir yöne bakarak "Neredesin?" yanıt alamayınca biraz duralar. "Yoksa hala uyuyor musun? Dışarı çıksana." Dehşetten olduğu yerde taş kesilmiş olan ikinci mahkum tereddütünü yener, bir adım atıp birinci mahkumun kolundan tutar. Ürkek ama saygılı bir sesle "İkinci mahkum, buradayım." "Birinci mahkum, seni hala uyuyor sandım. Neyse, tekrar hoş geldin. Merhaba." Elini uzatır. İkinci mahkum, o da elini uzatır. El sıkışırlar. "Merhaba." Birlikte ikinci mahkumun baştaki hücresini geçerek ilerler. Sahnenin solunda havalandırma alanı olarak kullanılan küçük avluya gelirler. 6-7 adımda tamamlanan voltalarına başlarlar. Volta süresince ikinci mahkum diğerinin zaman zaman ileri giden ya da geri kalan ya da sağa sola kayan düzensizliklerini, volta sapmalarını onun koluna hafif dokunarak bir düzene sokmaya çalışmaktadır. Birinci mahkum, hücreden hücreye, öyle uzaktan uzağa bağırarak konuşmak çok zor oluyor. Sohbetin öyle bir tadı da yok. Şimdi normal insanlar gibi yüz yüze sohbet edebiliriz. Biliyor musun, yıllardan sonra ilk defa bir başka insanla bu kadar yakın ve zorlanmadan konuşabiliyorum. Bu benim için sevindirici bir durum. Hani neredeyse artık bir başka insanla şöyle arada engel olmadan yüz yüze konuşabileceğimden umudu kesmiştim. İkinci mahkum şaşkınlığını nispeten üzerinden atmış olarak, "Yalnızlık zor şey. Voltalarken düşünmekte, konuşurken duralamaktadırlar." Birinci mahkum, "Evet, yalnızlık zor. Bırakalım doğanın seslerini, kurdum kuşun sesine, insan sesine hasret gittim. Adamlar sanki robot, terbiyeli maymunlar gibi. Kendilerine öğretilenden zerre kadar şaşmıyorlar. Zaman zaman gerçekten kuşkuya düşüyorum. Bunlar insan değil mi? Yoksa hepsi de sağır dilsiz mi diye. Hiç mi boş bulunup ağızlarından bir kelime kaçırmazlar?" İkinci mahkum, "Derslerini iyi ezberlemişler. Sorsan kendilerine ne yapalım ekmek parası derler. Ama içlerinden de öyle gelir aslında." Birinci mahkum, "Cellatlar bile..." İkinci mahkum birden irkilir, bir an duralar, sözünü keserek, "Bu millete dönüp deseler ki cellatlık için sınav açtık, en az 1 milyon kişi sınav için müracaat eder. Bir de rüşvetle hatırla torpil aramaya kalkarlar." Birinci mahkum, "Hani şimdilerde işsiz de kalmazlar, öyle değil mi?" İkinci mahkum, "Hocam, geçenlerde Erdal adında 17 yaşındaki bir çocuğun kanuna uygun olsun diye önce yaşını büyüttüler, sonra da astılar, duydun mu?" Birinci mahkum, "Yok, nereden duyayım? Alçaklar. Bana hocam diyorsun, tanıyor musun beni?" İkinci mahkum soruyu duymazlıktan gelir, voltada birkaç kez döndükten sonra, "Bir de 3 kardeş vardı. Üçünü de aynı gece ipe çektiler. 3 Ocak birden söndü o gün." Birinci mahkum dehşetle, "Olamaz. Aynı evden iki kardeş, aynı anda askere bile alınmaz. Biri gider gelir, sonra da öbürü. Uzun süre Volta'da suskun giderler. Bütün Volta boyunca ikinci mahkum diğerinin karşılıklarını, tepkilerini dikkatle izlemektedir. İkinci mahkum Volta'nın yarısında birden durur. Birinci mahkumu her iki kolundan sıkıca tutar ve hafifçe sarsar. İkinci mahkum, biliyor musun, dün gece sabaha kadar hiç uyumadım, gözüme uyku girmedi. Düşündüm, taşındım, sonunda işi çözdüm. Birinci mahkum, şaşkın, hangi işi? İkinci mahkum, beni neden dün buraya getirdiklerini? Birinci mahkum, nasıl yani? İkinci mahkum, bütün olup bitenleri en başından düşündüm. Dünkü hadise bir tezgahtı. Birinci mahkum, ne tezgahı? İkinci mahkum, idarenin tezgahı. Yemek arkadaşım Ali'nin bana saldırması. İdare tezgahladı bu oyunu. Zerre kadar şüphem yok bundan artık. Birinci mahkum, neden böyle bir şeye ihtiyaç duysunlar? İkinci mahkum, hocam, Allah'a inandığım gibi eminim bu işten. Demek ki benim idamım meclisten çıktı. Bu durumda beni idam hücresine, yani buraya almaları gerekiyordu. Bir gece vakti koğuşa gelip de o kadar adamın içinden beni alamazlardı. Gel bakalım efendi, seni asmaya götürüyoruz diyemezlerdi. İdamlıklar idama, idam hücresinden giderler. Birinci mahkum duydukları karşısında hayrete düşmüştür. Ya! İkinci mahkum, adım gibi eminim, aynen de böyle oldu. Beni bu hücreye sokabilmek için bir bahane gerekiyordu. Yemek ortağımı idareye çağırıp öğrettiler. O da geldi, hiç yoktan benimle olay çıkardı. Birinci mahkum yine dehşetle, alçaklar. İkinci mahkum, bütün gece bunu düşündüm ve buldum. Birkaç gün sonra beni koğuşa geri götürecekleri yalan. Benim artık götürüleceğim yer belli. Bir süre susarlar. Her ikisi de söyleyecek söz bulamamaktadır. Bir süre daha voltalarına devam ederler. Birinci mahkum düşünceli sorar. Ama söylediğine göre senin davan daha devam ediyor. Bu durumda seni asamazlar. İkinci mahkum, birinci mahkumu kolundan tutarak durdurur, sinirlenmiştir, sesini yükseltir. Senin neden haberin var? Atmışlar seni bir kuyunun içine, duruyorsun. Bir eşeği de bir yere bağlarsın, önüne otunu suyunu koyarsın, yatar, kalkar, yer içer, ömrü oldukça yaşar. Senin ne farkın var bundan? Bağırarak, senin dünyadan haberin yok, hiçbir şeyden haberin yok. Bu memlekette 45 günde adam astılar. Öyle istediler, öyle yaptılar. Serdar adında, Adanalı genç biriydi. İşlediği suçla asılması arasında 45 gün var. Adamın dosyasını Ankara'ya taksiyle götürdüler. Sonra Yargıtay'a tasdik ettirip yine kucakla geri getirdiler. O gece de astılar. Sen neden söz ediyorsun? Birinci mahkum sakin ama hüzünlü dinlemektedir. Diğeri de sakinleşir. Ağır ağır bir süre voltaya devam ederler. İkinci mahkum, içe dönük ve sakin. Beni ya bu gece ya da yarın götürüp öldürecekler. Sen de bunu göreceksin. Birinci mahkum, çaresizdir. Söylediklerine kendisi de pek inanmaz. Dur bakalım, içeri geçince bir dilekçe yazarız. Ben söylerim, sen yazarsın. Tutuklu olduğunu, yargılandığın mahkeme huzuruna çıkmak istediğini dilekçede belirtiriz. Çünkü senin savunma hakkın var. Ben de basından tanıdığım arkadaşlarıma mektup falan yazayım. Çaycıya veririz. Belki bir yolunu bulur, dışarıdan postaya verir. İkinci mahkum, hüzünle, gülerek. Bunların bir işe yaramayacağını sen de biliyorsun. Duralar, söyleyip söylememekte kararsız. Bak hocam, ben seni tanıyorum, görür görmez bildim, sen avukatsın. Bir süre Samsun cezaevinde seninle birlikte kaldık. Sen beni tanımazsın, hiç duymamışsındır bile. Ben o zaman sağcılara takılıyordum. Bir şey bildiğimden değil. Neyse, geçti o günler, şimdi durumlar başka. Senin bu cezaevinde olduğundan içeride bir tek mahkumun bile haberi yok. Olsa da ne yazar, belki de dışarıdakilerin bile bundan haberleri yoktur. Bir gün bu adamlar gelseler, şu hücrede senin kafana bir kurşun sıksalar, kimsenin ruhu bile duymaz. Sonra doktora eceliyle öldü diye bir rapor yazdırırlar. Sonra da cesedini götürür, kimsesizler mezarlığına atarlar. Senin yakınlarına, avukatlarına da 3-5 ay sonra öldü diye haber verirler. Bu senin basından arkadaşların falan dediklerin de haberi duyunca üzülürler. Bir akşam oturur içerler,
Ölenle ölünmez deyip kendilerini avutur ve seni de unuturlar.
Birinci mahkum sinirlenmiş sigarasını yakmaktadır. Birinci mahkum öfkeyle, olmaz öyle şey. İkinci mahkum sakin bir sesle, olur bal gibi de olur, hem de tamı tamına böyle olur. Bak ben uzun boylu okumuş yazmış bir adam değildim, köyümde kendi halimde yaşayan biriydim, gençtim, bir büyüğüm vardı. Başımıza bu kan davası belası gelince o kardeşim çekti, Almanya'ya gitti. Ben gidip orada işimi yoluna koyayım, seni de yanıma aldırırım, bu beladan kurtuluruz dedi. Ve dediğini yapmadı. O beladan kendisini sıyırdı, ben kendimi kurtaramadım. İki çocuğumla karımı dışarıda bıraktım. İki çocuk, ikisi de daha birbirini taşıyamaz. Karım bırak şehri, yakın köyleri bile bilmez. Cezaevine girdiğimde 20 yaşındaydım, şimdi 26. Ne öğrendimse içeride öğrendim. Dostluğu da, kardeşliği de, kalleşliği de, puştluğu da. İnsanları burada tanıdım. İnsan dediğinde en iyi burada tanınır zaten. Ama artık yolun sonu göründü. Ya bu gece ya da yarın. Benim cesedime de sahip çıkan olmayacak. Belediye götürüp atacak bir yere. Duralar sesini yükseltir. Ama senin de benden hiçbir farkın yok. Senin idam kesinleşti mi?
Birinci mahkum, idamla yargılanıyordum. Bilmiyorum, belki de kesinleşmiştir.
İkinci mahkum yükselttiği sesiyle devam ederek, sen saf bir adamsın. Şimdi burada ölsem de gam yemem. Bedel ödüyorum nasıl olsa diye kafana göre yaşıyorsun. Kimin umurunda senin ödediğin bedel?
Birinci mahkum, benim umurumda.
İkinci mahkum, duymaksızın. Bir gün gelir halk bu işe el atar diye avutuyorsun kendini. Peki senin halk dediğin kim? Seninle kafasını kessen konuşmayan gardiyan halk değil mi? Ben halk değil miyim? Ben ki...
Durur, kendini toparlar, birinci mahkuma dikkatle bakar, sözünü değiştirir.
Neyse, eğer bir gün buralardan sağ çıkarsan göreceksin. İşler biraz düzelip de bir şeylerin önü açılırsa, herkes ininden çıkıp kahramanlıkla seni sollayacak. O zaman da şimdiki gibi yalnız kalacaksın. Sen şimdi böyle kendine avut bakalım.
Birinci mahkum duyduklarından etkilenmiş, hepsi bu kadar mı?
İkinci mahkum, daha ne olsun? Bak sen nesin biliyor musun?
Durur.
Sen bir korkuluksun. Bu adamların bütün bu adilikleri yapabilmeleri için bir şeylerden korkmaları lazım. Ne yapıyorlarsa onlara korku yaptırıyor. Korkmaya ihtiyaçları var. Bunun için sen onların işine yarıyorsun. Seni ve senin gibileri toplamış kapatmışlar. Aslında hiçbir numaranız yok ama siz buralarda süründükçe onlar bütün yaptıkları için kendilerini haklı çıkarıyorlar. Söylediğim gibi sen bir korkuluksun. Ve senin işin yalnızlık.
Birinci mahkum sakin. Ölüm sana, yalnızlık bana, öyle mi?
İkinci mahkum, ölüm her ikimize de. Hatta ölüm benden çok sana yakışır. Çünkü sen ne için yaşadığını da bilmiyorsun.
Bu arada gardiyan çıkış yerinde görünür. Eliyle hava saatinin bittiğini işaret eder. Bir kez daha konuşmaksızın voltalarında dönerler. İkinci mahkum diğerinin koluna girer, hücrelere doğru yürürler. Bu sırada ikinci mahkum diğerinin elindeki mektup demetini fark eder.
İkinci mahkum, onlar da ne? Ne olacak onlar?
Birinci mahkum düşünceli.
Hiç, birikmiş mektuplarım.
İkinci mahkum, okuyalım diye getirdin anlaşılan ama vaktimiz yetmedi. Artık benden sonra gelene okutursun.
Birlikte yürürler. Birinci mahkumun hücresinin önüne gelirler. Birinci mahkum hücresine girer. Diğeri kendi hücresine yönelir. Gardiyan önce birinci mahkumun sonra da ikinci mahkumun hücresini kilitler. Ağır adımlarla sahneyi terk eder.
Beşinci sahne, Sinop Kalesi, 10 Haziran 1982, Korkuya Dair. Hücreler bölümünde sabah, ikinci mahkumun hücre kapısının ardına kadar açık olduğu görülür. İkinci mahkum götürülmüştür, hücre boştur. Günlük ekmeği ise kapı parmaklıklarının arasına sıkıştırılmıştır. Aynı biçimde birinci mahkumun ekmeği de kapı parmaklıkları arasında durmaktadır. Birinci mahkum giyinik yatağında uyumaktadır. Geç saatlere kadar uyumadığı ancak sonradan uyuyakaldığı anlaşılmaktadır. Başını duvara dayadığı yastığa koymuş, ayaklarını ise yere doğru uzatmıştır. Bir süre sonra uyanır, durumunu kavramaya çalışır.
bir müddet ortalığı gayri ihtiyari dinler, doğrulur, alışık hareketlerle kapı parmaklığına sıkıştırılmış ekmeği yerinden alır, duvarda asılı duran poşetin içine koyar. Gider tuvaletin önünü kapatan perdeyi yana iter, çömelerek tuvalet musluğunda yüzünü yıkar. Kalkar tuvaletin yana çekilmiş perdesinin kenarındaki çiviye asılı havlu ile elini yüzünü kurular. Havlunun biraz solundaki çivide asılı giyecek poşetini yerinden çıkarıp yatağın üzerine koyar. Sonra kendisi de yatağa oturur. Poşetten birkaç gömlek ve tişört çıkarır. Aralarından birini seçer, diğerlerini yeniden poşete koyduktan sonra poşeti eski yerine çiviye asar. Değiştirmek için üzerindeki gömleğin düğmelerini çözmeye başlar. Birden sessizlik dikkatini çeker. Unuttuğu bir şeyi hatırlamıştır, telaşa kapılır, aceleyle kapıya yaklaşır. Elleriyle parmaklık demirlerini kavrar, yönünü çıkış boşluğuna dönerek bağırır. Birinci mahkum, günaydın, günaydın! Durur, dinler, bağırmasına yanıt alamaz, endişesi artmaktadır. Bir kez daha haykırır. Hala uyuyor musun? Ses versene! Bir süre bekler, yanıt alamaz, korku ve endişesi iyice artmıştır. Hızlı adımlarla birkaç volta atar. Sonra kapıya yaklaşır ve gerilerek kapıyı tekmelemeye başlar. Bir süre tekmeledikten sonra yaptığı işin anlamsızlığını anlar. Döner, birkaç volta daha atar, dönüp kapıya yaklaşır ve haykırır. Birinci mahkum, alçaklar, nereye götürdünüz adamı, söyleyin, ne zaman götürdünüz? Kendi kendine yüksek sesle söylenir. Nasıl da uyuyakalmışım sabaha karşı, oysa biliyordum böyle olacağını. Yüksek sesle, götürdüler adamı, götürdüler, ben uyurken götürdüler. Dönüp birkaç kez daha kapıyı tekmeler, çaresizdir, umutsuzlukla bir kez daha haykırır. Hepiniz geberdiniz mi? Yok mu orada bir cevap verecek? Umutsuzluk ve öfkeden bitkin düşmüştür. Yatağına oturur, bir sigara yakar. Şimdi bitkin halde kımıldamadan yatağında oturmaktadır. Uzun süre bu durumda kalır. Demir kapının açıldığı duyulur. Heyecanla kalkıp parmaklıklara doğru yürür. Gelen gardiyandır. Sabah çorbasını getirmektedir. Gardiyan yürürken karavana içindeki kepçenin çıkardığı sesten durumu kavramaya çalışır. Gardiyanın ikinci mahkumun kapısından duraksamadan geçişini hissettiğinde ise dehşete kapılır. Öfkesini bastıramamaktadır. Gardiyan gelip gücre kapısı önünde durur. Çorba tabağını dışarı sürmesi için kepçe ile karavananın kenarına birkaç kez vurur. Birinci mahkum ise karşılık olarak öfkeyle bağırır. Birinci mahkum, söyleyin ne yaptınız adamı? Ne zaman götürdünüz asmaya? Gardiyan birinci mahkumun söylediklerini duymamaktadır. Yemeğini bir an önce alması için karavanaya kepçe ile birkaç kez daha hızla vurur. Birinci mahkum hiddetle, bırak çorbayı morbayı şimdi, sar mısın, dilini mi yuttun? Adam nerede, ne zaman götürdünüz? Gardiyan duymamaya, görmemeye devam eder. Hiç istifini bozmaz. Gayet sakin, alışık hareketlerle karavanaya kepçe ile birkaç kez, bu sefer daha hızlı biçimde vurur. Birinci mahkum öfke ve hiddetten deliye dönmüştür. Önce kapı parmaklıklarına birkaç kez tekme atar. Sonra döner, kapı dibinde duran tabakları ve kaşığı ve de küllük yerine kullandığı konserve kutusunu ayağıyla ters tarafa, hücrenin dibine, tuvalet yönüne doğru tekmeler. Bunun üzerine gardiyan hiçbir tepki göstermeksizin karavanaya birkaç kez daha vurur ve yerden karavanasını alarak sakin adımlarla çıkışa doğru yönelir ve sahneyi terk eder. Birinci mahkumun öfkesi ise şimdi ağlamaklı bir hüzne dönmüştür. Bir süre o akrep tedirginliğini yaşar, sonra çaresiz ve ağlamaklı yatağına oturur, ellerini yüzüne kapatır. Birinci mahkum, Allah'ım, işte yine yalnızım. Birinci bölümün sonu. Üçüncü ayının sonu, sayfa 43.